Ayrım 8. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 110. Sineklerin Tanrısı Leviathan'a karşı. Pazarı aktif dinlenmeyle geçirmiştim. Cinayet hakkında edindiğim bulguları değerlendirerek ve Handel eşliğinde çeşitli intihar fantezileri kurarak. Bu yüzden pazartesi kendimi son derece zinde ve formda hissediyordum. Yüreğim gazanfer korkusunun son tortularından da arınmış bir halde, ara ara çiseleyen yağmuru aldırmaksızın sokağa çıktım. Ajandamdaki ilk madde bakkal Yakup'un sorgulanmasıydı. Kendisini tam tahmin ettiğim gibi bakkal dükkanının önünde günlük rekreatif ritüellerini gerçekleştirirken, yani Toyota Corolla markalı yeşil otomobilini yıkarken buldum. "Kolay gelsin Yakup abi." "Buyur canım," dedi elindeki bezi derhal arabanın üstüne bırakıp dükkana girerek. "Ne arzu etmiştin?" Onun bakkal içgüdülerini hesaba katmayarak büyük hata etmiştim. Alışveriş yapmak gibi bir niyetim olmadığını söylemek, sorgulamaya direnç geliştirmesine yol açabilirdi. İşin kötüsü cebimde de 5 kuruş para yoktu. "Erzurum balı var mı Yakup abi?" diye salladım sırf bir şey istemiş olmak için. Daha önce hayatta Erzurum balı diye bir şey duymuş bile değildim. Şu petekli olanlardan. Tak diye tezgahın altından silindiri ki teneke bir kutu çıkarmasın mı namussuz? "Ayıp ettin aslanım." Boğazımı temizledim. "Erzincan balı olmasın bu?" Yakup Efendi parmağıyla kutunun üzerindeki küçük etiketi işaret ederken dünyanın en kendinden hoşnut insanıydı. "Bal arısı tombik. Erzurum'un dünyaca meşhur kovanlarından sofranıza." Kutuyu aldım. "Bunu yazacaksın yalnız. Ay başında öderiz." Bir şey demedi ama kara kaplı defterine yeni bir veresiyeci işlerken baştan aşağı direnç kesildiği her halinden anlaşılıyordu. Yeniden kaporta parlatma işine giriştiğinde dahi az önceki coşkusunu yitirdiği gün gibi açıktı. Gidip arkasında bir yerde dikildim. "Yakup abi, sen bu arabayı yıkıyorsun ama 5 dakika sonra yağmur yağacak yine." "Yağsın, bir daha yıkarız," dedi bakkal ermişçe. O zaman anladım ki böyle bir olasılık onu endişelendirmek şöyle dursun mutlu ediyordu. O doğuştan araba yıkayıcısıydı. Ne var ki hayat onu bakkallığa mahkum etmişti. Pek çok müthiş kabzımalı milletvekilliğine mahkum ettiği gibi. Sistem yetenekleri heba ediyordu. Ama ben buna izin vermeyecektim. Ben dünyanın en iyi yalancısıydım ve kariyerimi bunun üzerine inşa etmeliydim. "Yakup abi," diye başladım ağzımdan bir sonra çıkacak sözü hakkında en ufak bir fikir sahibi olmaksızın. "Bu mahallede yaşayanları senden iyi tanıyan yoktur," diye düşünerekten sana bir konuda fikir danışmak istiyorum. Bakkal bana bir cevap vermeye tenezzül etmediyse de şimdi otomobilin camlarını çok daha seksi bir tavırla ovuyordu. Doğru damarı yakalamışken nefes aldırmadan devam etmeliydim. "Babam doğum günümde şahane bir meşin top almıştı bana. İşte o topla geçen gün yukarı mahallede arkadaşlarla maç ederken sen hayvan kansız topa bir yüklen, top sen git köşkün bahçesine. Tabii kurallarımız gereği kansızın topun peşinden gitmesi gerekiyor ama öldür Allah herifi yollayamadık oraya. Tutturmuş o köşke taşınan herif bir vampir falan diye. Hepimizi de bir korku aldı. Hiçbirimiz cesaret edemedik bahçeye girmeye. Şimdi de ödüm kopuyor babam topu soracak diye. Bu herifin ne ayak olduğunu en iyi sen bilirsin diye düşündüm. Gidip adamdan topu istesem sahiden beni yer mi?" Bakkal lime lime olmuş el bezini kovadaki suda nemlendirirken aptallığımıza gülmekten kendini alamadı. "Ne vampiri yahu? Kendi halinde bir adamdır Ruhan. Yıllardır tanırım ben onu." "Yıllardır mı? Daha yeni gelmedi mi bu adam bizim mahalleye?" "Eskiden de burada otururdu, sonra gitti. Gitmek zorunda kaldı daha doğrusu," dedi dedikodu manyağı bakkalımız. Suratında bir takım tiyatro oyunlarında çok bilmiş cinleri canlandıran aktörlerinkine benzer hınzır bir gülümseme vardı. Bu demekti ki ben sormadan bir şey söylemeyecek. Elbette onu anlatmaya teşvik etmenin en akıllıca yolu istediği soruları sormamaktan geçiyordu. "Bilmiyorum vallahi, çok korkunç bir tipi var." "Yok canım," diye savunmaya geçti Yakup. "Bakımsız sadece. Aslında zarif adam. İnce, uzun bacakları var böyle. Yüzü de fena değil hem." Şöyle bir düşündüm. Hayır. Bu örtük eşcinsellik işaretinin konumuzla bir ilgisi bulunmuyordu. Evinin pencerelerinde cam bile yok. Gariban işte diye omuz silkip jantılara girişti Yakup. Paranın gözü kör olsun. Ne de yakışırlardı birbirlerine halbuki. Ne iş yapar ki acaba? Talebeydi bu eskiden Güzel Sanatlar Fakültesinde, heykel bölümünde. Bu Bodrum'da gördüklerimi açıklıyordu işte. En azından bir kısmını. Sonra siyasi bir olaylara karıştığı için okuldan atıldı. Bir daha da doğrultamadı belini. Bizim vampir üniversiteliymiş ha? Tuhaf. Tabii ya, insanları dış görünüşlerine göre yargılamayacaksın. Mesela bizim Cevahir vardı köyde. Çoban bu televizyonlara çıkan gazetecilerin hepsine beş çekerdi. Diye başlamıştı ki Yakup Efendi. Allah'tan bir müşteri geldi de onunla ilgilenmek için lafı kesip dükkanına döndü. Onunla konuşmanın bana bir şey kazandırmayacağına kanaat getirmiştim. Ancak kovasına tekmeyi basıp oradan ayrılmama fırsat kalmadan işini bitirip yeniden arabasının yanında bitti gidinin bakkalı. Rahmetli Hicabi Bey çok yardım etti buna zamanında. Ne diyorsun? İşte bunun konumuzla ilgisi vardı. Heyecanlanmıştım. Tabii ya, dedi bakkal. Toyota'nın sileceklerinden birini çekerekten. Fakülteye baskın yapıp bunu içeri attıran Hicabi Bey'in ta kendisi aslında. O zamanlar başkomiser daha. Sonra işte bakmış ruhan temiz çocuk, kimi kimsesi de yok. Acımış, içeride çok yardım etmiş buna. İçeriden çıktıktan sonra da bir sürü iş ayarlıyor, hatta evinin kapısını açıyor. Düşün ne baba adam. Demek merhum Ruhan Bey'i içeri attırmıştı. Buyurun size harika bir cinayet sebebi. Ve Deli Ertan ile Erkin'in ardından üçüncü bir katil adayı. Kim bilir, belki de cinayeti hep birlikte işlemişlerdi. Hatta belki işin içinde başkaları da vardı. Belki Hicabi Bey'den nefret edenler kulübü üyeleri bir araya gelip Şark Ekspresi'nde cinayet modeli bir törenle kesmişlerdi rahmetlinin gırtlağını. Ellerini kirletmemek için de Deli Ertan'ı kullanmışlardı. Olamaz mıydı yani? Olabilirdi. Bu anlattıkların aşağı yukarı ne zaman oldu Yakup abi? 20 senesi vardır. Yalnız anlaşılan rahmetlinin desteği Ruhan Bey'e fazla bir fayda sağlamamış. Hiçbir işte dikiş tutturamadı ki bu Ruhan. Her şeye burun kıvırdı. Hicabi Bey de bir yerden sonra ümidi kesti tabii bundan. Hep besleyemezsin ki bir adamı. Misal, ben şimdi burada durmadan veresiye versem nereye kadar yani? Kendim batarım sonunda. Peki bu köşk neyin nesi? Ruhan Bey'in ailesinden falan mı miras? Yok canım, ne mirası? Devlet malı orası. Bir sadrazam ailesinin sayfiye evi mi neymiş zamanında? Ruhan o zaman çekti gitti buradan. Ben dediydim, bu bir baltaya sap olamaz diye. Kim bilir nasıl yaşadı bunca yıl. Haline bak. Tahmin edersin zaten. Nah, çıktı geldi işte yeniden kürkçü dükkanına. Sahi, niye dönmeye karar vermiş? Sormadın mı kendisine? Laf arasında bir soru verdiydim, dedi bakkal gözlerini devire devire. Kemküm etti öyle. Bana kalırsa Hicabi Bey'e yanaşmaya çalışıyordu yeniden. Pis günahı boynuna tabii. Allah Allah, nereden kapıldın böyle bir fikre? Şuracıkta rastlaşıvermişlerdi rahmetliyle bir iki ay önce. Şöyle bir kulağıma çalınmıştı konuşmaları. Şöyle bir kulaklarımı dikivermiştim. Olacaktı herhalde doğrusu. Hicabi Bey yeniden elinden tuttu mu peki onun? Bilakis, diye kafasını iki yana salladı Yakup. Çok kızdı Ruhan'a. Nahşuracık'ta gözümün önünde payladı adamı. Sen ne hakla gelip devletin arazisini işgal ediyorsun falan diye. Ne de olsa kanun adamıydı rahmetli. Aksilik bu ya. Tam Yakup'a gösterdiğim sabrın meyvelerini toplarken sorgulamam yeni bir müşterinin müdahalesiyle bir kez daha kesintiye uğradı. Bir Maltepe istiyorum. Şu kısacık ömrümde daha önce de Maltepe sigarası istendiğine tanıklık etmiştim ama böylesine değil. O ne sesti öyle, o ne vurgu? Hiçbir nehir, hiçbir denizi, hiçbir aşık, hiçbir maşuğu böyle arzulamamıştır. Adam Maltepe'yi gerçekten istiyordu. Bakkal Yakup, saniye sektirmeden bu kutlu kavuşmanın aracılığını gerçekleştirmek üzere dükkanına dalarken ben de bakışlarımı talep sahibine çevirdim. ince vücudunun ağırlığını bir baston gibi yere dayadığı şemsiyesine vermiş, şık, siyah pardesülü beyefendi yabancım değildi. Maalesef. "Merhaba genç adam," dedi Metin Bilgin. Ruhan Bey'in Bodrum'undaki cehennem yaratıklarından daha ürkütücü bir hareketsizlikle. "Seni arıyordum." "Kaçmak ya da dövüşmek, işte bütün mesele. Yanlış karar verirsen evrimin mezesi oldun demektir." Savcı, Yakup'un saygıyla uzattığı Maltepe'yi almadan önce şemsiyesini sol koluna taktı. Paketten çekip çıkardığı bir sigarayı dudaklarına iliştirip yaktı. Bakkal Yakup'la birlikte savcının hakkımızda vereceği kararı beklerken, nikotin moleküllerinin onun insafını biraz olsun arttırmasını umut etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Nihayet Metin Bilgin, Maltepe'nin dumanını havaya savurup Yakup'a parasını verdi. Bakkal istediğini almıştı. Ben onun kadar şanslı olamayacağımı hissediyordum. "Biraz yürüyelim," dedi savcı başıyla yolu işaret ederek. İki amansız rakip, bakkalı yeşil Toyota'sı, veresiye defteri ve gizli eşcinsel fantezileriyle baş başa bırakıp yürümeye başladık. Aramızdaki vakur sessizliği bozan ben oldum. "Bu sizin gidişiniz gidiş değil." "Ne demek istiyorsun?" diye sordu savcı tek kaşı havada. İlk sözümle afallatmıştım onu. Daha çok afallayacaktı. "Bu rotada devam edersek Paris mahallesine varırız." "Son derece yoksun insanların yaşadığı tehlikeli bir yerdir. Hemen hemen hepsi sabıkalı olan halkının başlıca geçim kaynakları arasında hırsızlık, yan kesicilik ve gasp sayılabilir. Çocuklarının en sevdiği oyun komşu mahalleleri basıp yağmacılık yapmaktır. Kimse onlarla dalaşmayı göze alamaz çünkü hepsi 4 yaşından itibaren sustalı taşımaya başlarlar. Hayli içe kapanık bir yapıları vardır. Bildiğim kadarıyla civar mahallelerle ticari bağlantıları bizim Gazanfer'le sınırlıdır. Onu da 3 kere şişlemişlerdir. Başka sorunuz?" Metin Bilgin'in suratında bir gülümseme mi belirmişti, bana mı öyle geliyordu? "Böyle bir mahallenin adını neden Paris koymuşlar acaba?" "Bilmem. Belki Baudelaire'i çok sevdikleri içindir." "Demek haydutluktan arta kalan zamanlarında şiir okuyorlar ha?" "Şiir karın doyurmaz," dedim. "Söyledim, çok yoksullar." "Yoksulluk çeken herkes eşkıya olmuyor. Herkes Baudelaire de olmuyor." Metin Bilgin sigarasından derin bir nefes çekip yüzünü ekşitti. "Senin kadar palavracı bir çocuk görmedim hayatımda. Muhabbet iyiydi, hoştu ama bu arada Paris mahallesi sınırlarına girmiştik. Ne kanıtlamaya çalışıyordu? Devletin geri adım atmayacağını mı? Oraya böyle elini kolunu sallayarak girmek akıllı adamın yapacağı iş değildir pek." Savcı dönüp şemsiyesinin ucunu burnuma doğru salladı. "Korkularının üstüne yürümelisin evlat. Huzuru ancak orada bulabilirsin." "Belasını arayan Budist bir savcıyla karşı karşıyaydık demek ki. Çaresiz devam edecektik. Hem Metin Bilgin'e karşı kendimi korumalı hem de çevreden gelebilecek tehlikelere karşı uyanık olmalıydım. Evden çıkarken ayağıma spor ayakkabılarımı giydiğime seviniyordum. Size nasıl yardım edebilirim?" Mimiklerinden anlaşıldığı kadarıyla kanunla işbirliği yapmaya can atan vatandaş tavrımın altındaki sahtekarlığı derhal fark etmişti. Hafife almamak gerekiyordu bu manyağı. "Ne hatlar karıştırıyorsun sen?" "Ne zaman bu tip sorularla karşılaşsam karşımdakinin bambaşka bir şeyi kastettiğini çok iyi bilsem dahi mastürbasyon alışkanlıklarımın sorgulandığı gibi bir endişeye kapılmaktan alamıyordum kendimi." "Hangi konuda?" Metin Bilgin sigarasından son bir nefes çekip İzmaritin'in dağın mazgallarından birine fırlattı. "Biliyor musun, cinayetten Deli Artan'ın sorumlu olmadığına ben de inanmaya başlıyorum." Metin Bilgin gibilerinin hayırlı bir haber vermek için insanın peşinde koşmayacağını kestirebilecek kadar çalışıyordu kafam. Bakalım altından ne çapan oğlu çıkacak diye bekledim. "Olay hakkında açıklaması güç pek çok şey var," diye sürdürdü savcı. "Hadi diyelim maktulün küçük bir çocuk tarafından bulunması tesadüf. Hayal gücü aşırı gelişmiş bu çocuğun esrarengiz bir zanlıdan söz etmesini de normal karşılayalım. Peki sonradan her taşın altından aynı çocuğun çıkmasını nasıl açıklayacağız? tek başına cenaze törenine gelmesini, polisleri yönlendirmeye çalışmasını, zanlılarla irtibat kurmasını ve gizlice cinayet mekanına girmeye teşebbüs etmesini. Katil çocuk olmasın sakın. İlk bakışta öyle gözüküyor ama cinayet işlemek için ortada bir sebep bulunması gerekir. Bakın aklıma ne geldi. Belki televizyonunun sesini çok açtığı için çocuğu çıldırtmıştır. Malum rahmetli biraz ağır işitirdi. Nasıl? Taşlar yerine oturuyor mu şimdi? Pek sayılmaz. Zaten maktulün gırtlağı son derece güçlü bir tek, kararlı darbeyle kesilmiş. Bir çocuğun bunu yapması imkansız. Çocukları hafife almayın derim. Metin Bilgin sevgili Maltepelerinden bir yenisini yaktı. Bak, benim aklıma şöyle bir senaryo geldi. Hicabi Bey önemli bir emniyet mensubuydu. Bir deliden çok daha tehlikeli düşmanlara sahip olması normal. Delileri de hafife almayın derim. Şimdi biraz daha geniş düşünelim. Boyundan büyük işler karıştıran bu çocuğun sağlam ayakkabı sayılamayacak bir babası olsun. Beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Demek ki aşağılık herifin niyeti babamı kullanarak gözümü korkutmaktı. Gençliği serserilikle geçmiş, iş yerinde komünizm propagandası yaptığı müdürü tarafından tespit edilerek yetkili makamlara bildirilmiş bir adam. İşte böyle birinin bir emniyet müdürünü öldürmek için çok iyi sebepleri olabilir. Tabii cinayet kolay iş değil. Adamın anasını bellerler. O yüzden adamımız kendini akıllı sanan pek çok kişi tarafından şimdiye kadar binlerce kez kullanılmış bir yönteme başvurur. Cinayet için suç ehliyeti bulunmayan birilerini kullanmak. Mesela işi kolayca halledebilecek kadar güçlü kuvvetli bir akıl hastası ile bu zavallıyı kolayca idare edilebilecek kadar zeki bir çocuğu yani öz oğlunu. Nasıl? Bu hikaye daha inandırıcı öyle değil mi? Beni öfkeden deliye döndüren iğrenç iftiraları değil, kendinde babama ve bana böylesine fütursuzca hakaret etme hakkı görmesiydi. Gelmişine geçmişine sayıp suratına tükürmemek için kendimi güç tutuyordum. Diğer yandan kurduğum mantık tüm abuk subukluğuna karşın korkutucuydu. Bundan çok daha gülünç iddialarla insanların daracına gönderilebileceğini biliyordum. Adalet denen şey bir yalandan ibaretti. İnsanlar suç işledikleri için değil, suç işlenmemesi gerektiği için cezalandırılıyordu. Sistem gaddarca bir caydırıcılık üstüne kurulmuştu. Paris mahallesindeki birkaç zavallının canını yakıyordunuz. Bunu gören diğerleri uslu uslu oturmaları gerektiğini anlıyorlardı. Güçlüler güçlerini korumak için gözlerini kırpmadan insanları harcıyor ve adına da toplum düzeni diyorlardı. Metin Bilgin elindeki güçle istediği kişiyi istediği suçtan içeri attırabilirdi. Bu yüzden onunla tartışmaya girmenin bir anlamı da yoktu. Benden ne istiyorsunuz? Beni iyi dinle oğlum, dedi sahte bir şefkatle. Adalet eninde sonunda bütün gerçekleri ortaya çıkartacaktır. Görülecek dava babanın masumiyetini de ortaya koyabilir ama bilesin ki baban o güne dek çok sıkıntı çekecek. İddianameyi hazırlamadan önce seninle konuşmak istedim çünkü içimden bir ses benden bir şeyler gizlediğini söylüyor. Şimdi bana her şeyi anlatırsan sonradan kimsenin gereksiz yere kalbi kırılmaz. Anlatabiliyor muyum? Tanrım diye feryat ettim içimden. Hani babaların işlediği günahların acısı çocuklarından çıkardı? Neden bizim durumumuzda hep tam tersi oluyor? Hicabi Bey'in evinden kaçarak uzaklaşan yabancı konusunda yalan attığımı söylemek bu aşamada bir işe yaramayacak. Muhtemelen durumu büsbütün kötüleştirecekti. Bir an Yeşim ve Bakkal Yakup'tan öğrendiğim her şeyi, Ruhan Bey'in Bodrum'undaki canavarları ona anlatayım, Hicabi Bey'in fotoğraf makinesinden çıkan filmi de eline teslim edeyim diye düşündüm. Belki böylece babamın başını yakmasını önleyebilirdim. Ayrıca eninde sonunda karşımdaki bir kanun adamıydı. Otoritesi ve gücü sayesinde cinayeti benden çok daha hızlı çözebilirdi. Derken kaldırımda oturan birkaç serserinin hayretle karışık bir mutluluk ifadesiyle bizi süzdüğünü fark ediverdim. İçine düştüğüm zor duruma onlar bir çözüm getirebilir miydi acaba? Küçük bir arbede çıkarsam, dünyayı sonsuza kadar Metin Bilgin'den kurtarmak gibi bir iyilik yapamazlar mıydı? Tabii neticede beni de harcamaları çok muhtemeldi ama meseleye dünyanın çıkarları açısından bakıldığında bu da ekstra bir kazanç demekti zaten. Biliyor musun? Eskiden ben de aynı senin gibiydim, dedi Metin Bilgin şemsiyesiyle uzak geçmişi işaret ederek. Palavracı mı? Diye sordum olanca kıllığımla. Nefret dolu. İnanamıyorum. Sizin gibi bir sevgi insanı. Sanıyorum önce bir şeyler söylemeye niyetlendiğimi ama son anda bundan vazgeçtiğimi fark etmişti. Kendimi bağlayacak bir palavra sıkmayayım diye son bir psikolojik manevraya girişmişti. Fena bir deneme de değildi aslında. Kafanızı ezmesini beklediğiniz biri sizi kucaklayıverirse onu kendinize dünyadaki herkesten daha yakın hissedersiniz. Ayrıca insanın zihnindeki iyi kötü kategorilerini alt üst etmek beyin yıkamanın birinci koşuludur. Tabii ben böyle numaraları yemem, o ayrı. Dünya gözüme cehennem, insanlar da birer şeytan gibi gözükürdü. Hukuk fakültesinde okuduklarınız fikrinizi mi değiştirdi? Az önce yanından geçtiğimiz tiplerden biri en ufak tefek olanı peşimize takılmıştı. Diğer iki tanesi de onun biraz arkasında değilse az sonra karşımıza çıkacaklar demekti. Fikrimi değiştirmedim, dedi Metin Bilgin kendi kendine konuşur gibi. Gözlerindeki pırıltıya bakılırsa adamımız Mazhar Osman'ın psikiyatrik sınıflandırmasında zırzır deli grubuna girenlerdendi. Sadece cehennemde bile kurallar olması gerektiğini öğrendim. Şeytan ıslah edilemezdi belki ama cezalandırılabilirdi. Hiç değilse Tanrı'dan ayırt edilebilmesi için ona yaptıklarının bedelini ödetmek gerekiyordu. Durumu tahmin ettiğimden daha ciddiydi. Hatta benimkinden bile. Eğer tüm bu mavalları beni kandırmak için okuyor idiyse bile meselelerin özüne karşı bütünüyle kayıtsız kalmadığı anlaşılıyordu. Birden ileride onun gibi biri haline dönüşmem çok uzak bir ihtimal gibi gözükmemeye başlamıştı. Bilemiyorum. Belki sadece güçlü ve ürkütücü olanla özdeşleşmeye ben de herkes kadar teşneydim. Hissiyatımın altında yatan sebep ne olursa olsun kafamı karıştırmayı başarmıştı anlayacağınız. Sıradan biri değildi. Keşke eşe babamı karıştırmak gibi aşağılıkça bir davranış içine hiç girmeseydi diye düşündüm. Aslında ilginç konuşuyorsunuz, dedim. Ama şemsiye taşıyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Şimdi bakışları sert, sesi asabiydi. Şemsiye taşıyan insanlara hiç güvenmem. Kararımı vermiştim. Ben Metin Bilgin değil, mümkünse Ruhan Bey olacaktım. Öylesi bana daha çok yakışıyordu. Ne yazık ki bu şık yorumumun diyaloğumuzu hangi platforma taşıyacağını öğrenme şansı bulamadım. Çünkü bir süredir bizi izleyen serseri nihayet yanımıza gelip Metin Bilgin'i omzundan çekiştirdi. Amca, bir sigara versene.
8. ayrımın sonu, sayfa 121.